İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 6. bölüme geldik. Bu bölüm nasıl bir teolojiye inanırsa inansın, bir yorumcunun bütün kutsal kitap içerisinde başa çıkabileceği en zor parçayı içermektedir. Muhafazakar bilginlerden çok parlak bir zekaya sahip olan Doktor Dale şöyle yazmıştı: bu parçanın nasıl olup da birçok iyi insanın kalbinin titremesine neden olduğunu biliyorum. İncil'de kasvetli bir ihtişamla sert, titretici, korkunç ve heybetli bir şekilde Rab Sina Dağı'nın üzerine ateşle geldiği ve etrafını korkutucu fırtına bulutlarının sardığı, gök gürültüleri ve şimşekler ve dünyadan olmayan seslerin onun orada olduğunu bildirdikleri zamanki gibi yükselir. Her saygılı insan bu bölüme saygı ve hayretle varmıştır. Ve her içten yorumcu, değerli dostum, bu parçaya bir yetersizlik duygusuyla gelmiştir ve benim de ona yaklaşımım kesinlikle böyle. Tehlike sinyali, ayrılma tehlikesi. Bir önceki bölümde tehlike sinyali kulak uyuşukluğu hakkındaydı. Şimdi İbrani Mesih inanlıları zulmün geldiğini şimdiden görebildiklerinden Mesih'e inandıklarını inkar edip Yahudiliğe dönmeleri tehlikesi vardır. Yahudiliğin bebekçe şeylerinin ayinle ilgili olduğunu söyler. Onları büyüyüp olgunlaşmaya teşvik eder. Öyleyse diyor 6. bölüm 1. ayette, Mesih öğretmeninin başlangıç ilkelerini bırakıp yetkinliğe erdirilelim, ölü işlerden dönmekle Tanrı'ya inanmakla ilgili temel konuları yeni baştan kurmaya koyulmayalım. Burada iki önemli vurgu var. Bir, ölü işlerden dönmek, iki, Tanrı'ya inanmak. Mesih'le ilgili temel öğretileri aşarak demek, Mesih hakkındaki ilk temel bilgileri bırakarak anlamına gelmektedir. Bir inşaatçı için bu temeli bırakıp yapı iskelesini kurmak ya da okuldaki bir öğrenci için ABC'yi bırakıp üniversiteye gitmek ya da doktora yapmak anlamına gelir. İnanlıları Tanrı'nın tahtının önüne gitmeye hazırlamaktadır. İlerleyelim, dikey değil yataydır. Yetkinliğe doğru, olgunluğa doğru demektir. Eski antlaşmada Mesih'i ayinsel, sembolik ve törensel şekilde tipleyen 6 temel gerçek vardır. 1. Ölü işlerden tövbe etmek. 2. Tanrı'ya iman. 3. Vaftizler öğretisi. 4. Elle kutsama. 5. Ölülerin dirilişi. Ve 6. Sonsuz yargı. Birincisine bakalım. Ölü işlerden tövbe etmek. Şimdi işler Musa'nın yasasının işleriydi. Sürekli yasayı tutmaya çalışıyorlar, sonra yasayı tutamıyorlar ve sonra tövbe ediyorlardı. Yazar onlara bunun bebekçe olduğunu söylüyor. İkincisi, Tanrı'ya iman. Eski antlaşma Tanrı'ya imanı öğretiyordu. Bu yüzden sadece Tanrı'ya inandığınızı söylemek fazla bir ilerlemede bulunmuş olduğunuzu göstermiyordu. Eski antlaşma ayinleri ona başkahin olarak Mesih aracılığıyla değil, tapınaktaki kurbanlar aracılığıyla yaklaşmayı sunuyordu. İbraniler 6. bölüm 2. ayette şöyle diyor, yıkanma töreleriyle ilgili öğretiyi, elleri koyup kutlu kılmayı, ölülerin diriliş konusunu, sonsuz yargılamayı. Daha önce ne demiştik? 1. Ölü işlerden tövbe etmek, 2. Tanrı'ya iman, 3. 4, 5 ve 6. noktalarda burada görüyoruz. Vaftiz öğretisi, elle kutsama, ölülerin dirilişi ve sonsuz yargı. Şimdi 3. nokta, vaftizler öğretilerinin İncil'deki vaftizle hiçbir ilgisi yoktur. Eski antlaşma ayinlerine göre yıkanmayla ilgiliydiler ve çok sayıdaydılar. İbrani inanlılar sadece gölgeler olan bu şeylere dönmek istiyorlardı. Bunlar ruhsal resimlerin banyo edildiği negatiflerdi. Mesih'in gerçeğin birer tiplemesiydiler. Dördüncüsü, elle kutsama. Bu da bir eski antlaşma ayiniydi. Bir adam bir hayvanı kurban olarak getirdiği zaman onunla özdeşleştiğini belirtmek için başının üzerine elini koyardı. Bu adak sunağında yapılırdı. Beşincisi, ölülerin dirilişi. Eski antlaşmada öğretilmişti ama şimdi Mesih'in dirilişine ve diri Mesih'e gelmeleri gerekiyordu. Altıncısı da sonsuz yargı. Bu eski antlaşmada öğretiliyordu. İbraniler 6 ayet 3'te şöyle diyor: Tanrı izin verirse bunu da yapmaya hazırız. Bu da değerli dostum bizi kutsal kitaptaki zor kısımlardan birine getiriyor. Birçok yorumcu bunu yorumlaması en zor parça olarak kabul ederler. Yani İbraniler 6. bölüm 4-9 ayetler arası. Okuyayım, şöyle diyor: Çünkü bir kez aydınlanmış olanları, göksel armağanı tadanları, kutsal ruha paydaş olanları, Tanrı sözünün yararını, gelecek çağın güçlerini tadanları, sonra da düşüşe gidenleri yeniden günahtan dönme yenilenmesine eriştirmek olanaksızdır. Çünkü onlar Tanrı oğlunu kendileri için yeniden çarmıha geriyorlar, aşağılıyorlar. Toprak ardı ardına üzerine yağan yağmuru emer. Bundan sonra kimlerin yararına işlenmişse onlara verimli ürünü sunarak Tanrı'dan kutluluk alır. Ama diken ve kengel verirse onaylanmaz. Onun lanetlenmesi yakındır. Sonu ateşte yanmaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları söylememize karşın kurtuluşu içeren konularda durumumuzun bundan daha üstün olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu parçanın anahtarı 9. ayettir ama söyleneni anlamak için metnin çerçevesine ihtiyacımız vardır. Bu bölümü etüt ederken, bu bölümü çalışırken, incelerken yorumcuların bu bölümden uzak durdukları hayret verici bir noktayla karşı karşıya kalıyoruz. Yorumcuların ustası olan Dr. Campbell Morgan gibi biri bile İbranileri yorumladığı kitapta bunu tamamen es geçmiştir. Ancak var olan yorumları bulduğumuzda ve her birini özetlediğimizde neden bu karmaşık sahneden uzak durmayı istediklerini iyi anlayabiliyoruz. Çünkü bir sürü yorum çıkarmak mümkündür. Ayetlerin belli anlamlarını dürüst bir şekilde aramaya çalışırken yorumlardan bazılarını inceleyelim. Bütün yorumlar içinde en az tatmin edici bulduğum yorum, burada söze edilen Mesih inanlılarının kurtuluşlarını kaybeden Mesih inanlıları olduklarıdır. Yani bir zamanlar kurtulmuşlar, iman etmişler ve kurtulmuşlar ama şimdi kurtuluşlarını kaybetmişlerdir. Bu görüşü savunan birçok insan vardır ve bunların çoğu kendileri gerçekten yeni doğmuş Mesih inanlılarıdır. Ancak ben uçakla yolculuk ederken kendimi nasıl rahatsız hissedersem bu inanç da kendilerini o denli rahatsız etmektedir. O uçaktaki herkes kadar güvenlik içerisinde olduğumu biliyorum. Ama yolculuğumun tadını onların çıkarttığı kadar çıkartamam. Neden? Çünkü uçaktan korkuyorum. Günümüzde kurtuluşlarından emin olmayan ve bu yüzden de tadını çıkaramayan birçok insan vardır. Yine de eğer kurtarıcıları olarak Mesih'e güvenmişlerse kurtulmuşlardır. Önemli olan şey imanlarının miktarı değil, imanlarının kime yönelik olduğudur. Budur püf noktası. Kaybolmayacak güvenli bir kurtuluşumuz olduğunu ve inanlının Mesih'te güvencede olduğunu inkar ettiklerinden kutsal kitapta en çok bu parçaya dönerler. Kurtuluşumuzun güvende olduğuna inandığımı çok açık bir şekilde bildirmek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Çünkü kutsal kitap bu konunun üzerinde özellikle durur. Örneğin Pavlos Romalılar 8:1'de bu nedenle Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet, hiçbir yargı yoktur der. Ve dostum, bu büyük gerçeği Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır şeklinde zaferli doruğa götürür. Tanrı'nın tahtı Mesih'e güvenen en zayıf, en alçak gönüllü insanın arkasındadır. Ve bugün Tanrı'nın evreninde onun kanına imanla yaklaşanlar, onun kanına imanla aklananlara suçlamada bulunacak hiçbir yaratılmış varlık yoktur. Paulus yine Romalılar 8:34-39'da kim suçlu çıkaracak? 1. Ölmüş, 2. üstelik dirilmiş olan Mesih ise, 3. Tanrı'nın sağındadır ve 4. bizim için aracılık etmektedir diye sözlerine devam eder. Değerli dostum, değerli dinleyicim, eğer bu sözleri benliğinize, yüreğinize işletirseniz büyük bir güvence kaynağınız olacaktır. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz, kasaplık koyunlar sayılmışız. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Bu sizi tatmin etmiyor mu? Bu okuduklarım Tanrı'nın sözündedir. Bunlar bize söylenmiştir. Peki bunlar sizi tatmin etmiyor mu? Peki devam edelim. Paulus'un söyleyecekleri daha bitmemiştir. Eminim ki diyor Paulus, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Paulus'un bu parçada belirtmediği başka bir şey belirtebilir misiniz? Sizi Mesih'in sevgisinden ayırabilecek bir şey bulabilir misiniz? Bu liste her şeyi kapsamaktadır. Burada hiçbir şeyin görülebilen, görülemeyen, doğal ya da doğaüstü hiçbir şeyin bizleri Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayıramayacağının garantisini veriyor ve biz bunlara sahibiz. Rabbi İsa Mesih de mutlak güvencemiz hakkında bazı harikulade şeyler söylemiştir. Onu dinleyin, ona güvenin, ona inanın. Tanrı sözü diridir ve etkindir dostum. İsa, Yuhanna 10'da koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Bakın ne diyor? Onları kimse elimden kapamaz, onlara sonsuz yaşam veririm demişti. Ne tür bir yaşam? Sonsuz yaşam. Şimdi düşünün bir kere. Eğer bir yaşam kayboluyorsa ona siz sonsuz yaşam diyemezsiniz. Burada sonsuz yaşam veririm diyor onlara. Eğer kaybedebilirseniz sonsuz değildir demektir. Asla mahvolmayacaklar. Onları elimden asla kimse kapamayacaktır. Şimdi onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Yani Tanrı. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bu sizin ona tutunma yeteneğinizle ilgili bir şey değildir. Onun, yani Rabbi İsa Mesih'in, Tanrı'nın sizi tutmasıyla ilgilidir. Burada İsa'nın kendisi Tanrılığın sonsuz bilgeliği ve tam yetkisiyle bizi tutabileceğini ve kendisine güvenenlerin hiçbir zaman mahvolmayacaklarını söylüyor. Önemli olan sizin güveniniz her şeye gücü yeten Tanrı'da mı yoksa yenilebilen bir Tanrı'da mı? Bizler Tanrı'nın ailesine doğduktan sonra kaybolmayacağımızı çok açık bir şekilde bildiren kutsal kitap ayetlerinden sadece birkaç tanesini bildirdim. Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı'nın çocukları olduk. Kişi bir kere Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı çocuğu olduktan sonra sonsuz yaşamı vardır. Bu kadar kesin. İsa Mesih'in sözlerini yeniden vurgulayayım. İsa Mesih kendisine iman edenler için onlara sonsuz yaşam veririm dedi. Yaşam, sonsuz yaşam. Eğer kaybedebilirseniz bu yaşamı, o zaman böyle bir yaşam sonsuz olamaz. İbraniler 6. bölüm 4-9'daki insanların bir zamanlar kurtulmuş olup kurtuluşlarını kaybettikleri yorumunu kabul edemem. Biraz haklı olan ikinci bir yorum var. Bunu kuramsal bir durum olduğunu savunanlar var. Bu metnin orijinali eğer saparlarsa demektedir. Bunun olması sadece bir olasılıktır. Yazar bunun gerçekleştiğini söylemiyor. Sadece bunun mümkün olduğunu söylüyor. Bu görüşün doğru yorum olduğunu savunanlar bunun kutsal kitaptaki en büyük eğer olduğunu söylerler ve ben de bu konuda kendilerine katılıyorum. İbranilerdeki bu parçanın yorumu hakkında başka bir görüşüm olmasaydı bunu kabul ederdim. Üçüncü yorum, İbraniler 6. bölüm 6'nın eski Yunancasında gerçekten eğer olmadığıdır. Sapanlar olarak tercüme edilmelidir. Bu yüzden bu insanların bir başka yorumu vardır. bu yorumda bu kişilerin Mesih inanlı olduklarını söyleyen ama gerçekten Mesih inanlısı olmayan kişiler olduklarıdır. Bu kişiler sadece Mesih inanlı olduklarını söylemektedirler. Matthias Henry, Scofield gibi bilginlerin görüşü budur. Scofield, Harika Referans Kutsal kitabında bu görüşe katıldığını belirtmiştir. Notlarda verilen yorumun her zaman doğru olduğunu düşünmesem de, bence yabancı dil bilen her inanlıda bulunması gereken bir tercümedir Scofield tercümesi. Bu kişilerin gerçek inanlılar olmadıklarını, sadece inanlı olduklarını söyledikleri görüşünü kabul edemem. Kutsal kitap, Mesih'e inandıklarını sadece söyleyen kişilerden söz eder. Bunlar inancı terk eden kişilerdir. Örneğin Petros 2. mektubunda şöyle yazmıştır. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuğuna döner, domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. 2. Petrus 2 ayet 22. Bu kişiler gerçek inanlılar değillerdi. Sadece öyle olduklarını söylüyorlardı. Ama İbraniler 6'da gerçek inanlılar buluyoruz. Çünkü birçok bakımdan böyle olarak tanımlanmışlardır. Eğer 4. bölüme dönerseniz parçanın tamamını görebilirsiniz. Orada bu insanların suç ve günahlarından ötürü ölü olduklarının değil, kulaklarının uyuşuk olduğunun söylendiğine dikkat edeceksiniz. Ve İbraniler 5. bölüm 12. ayette, şimdiye dek öğretici olmanız gerekirken Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var. Size yine süt gerekli, katı yiyecek değil diyor. Bebek oldukları için süte ihtiyaçları var. Kurtulmamış insanın süte ihtiyacı yoktur. Hayata ihtiyacı vardır. Yeniden doğmaya ihtiyacı vardır. Günahları ve suçları içinde ölüdür. Yeniden doğduktan sonra süt ona yardımcı olabilir. Bu yüzden İbranilerin yazarının bebek Mesih inanlılarına hitap ettiğine ve onları olgunlaşmaya teşvik ettiğine inanıyorum. Burada kendilerine hitap edilen kişiler Yahudi inanlılar olduklarından bu uyarının sadece onlar için olduğuna inanan başka yorumcular da vardır. İbranilere mektup yazıldığı sırada tapınak hala yerindeydi ve yazar İbrani Mesih inanlılarını kurban sistemine geri dönme konusunda uyarıyor. Çünkü bunu yaparak Mesih'in günahlar için ölmediğini söylemiş olacaklardı. Bu yüzden bu görüşe inananlar İbraniler 6. bölüm 4-6'nın sadece o zamanki İbrani Mesih inanlılar için olduğunu ve günümüzle bir ilgisi olmadığını söylerler. Bir başka grupta İbraniler 6-4'teki imkansız sözcüğünü vurgular. Onları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Bunun ardındaki düşünce insan için imkansız ama Tanrı için imkansız olmadığıdır. İsa'nın yine şunu söyleyelim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır sözünü hatırlatıyor. Tabii ki cennete kendi başımıza girmek her birimiz için imkansızdır. Bir kurtarıcımız vardır. Bu yüzden bu da kabul edemeyeceğim bir yorumdur. Gördüğünüz gibi bu parçanın birçok yorumları vardır ve tabii ki sözünü etmediğim başka yorumlar da vardır. Benim kalbime gerçek bir bereket olan bir yorum vardır ve beni sabırla, dikkatle ve ön yargısız bir şekilde dinleyeceğinizi umuyorum. Duyduğum bütün yorumlar beni tatmin etmediği için bu konuda gerçekten üzülüyordum. Sonra birkaç yıl önce Teoloji Akademi seminerinde çok değerli bir yorumcu tarafından İbranilerin 6. bölümü hakkında yazılmış bir makale bulup okudum. Onun yorumu o zamana kadar duyduklarım arasında en iyisiydi. Beni tatmin etti. Bunun için kendisini övüyorum. Bu benim düşündüğüm bir şey değil ama tabii ki onu kendi anlayışıma uydurmak için biraz geliştirdim. İlk olarak bu parçada yazarın kurtuluş sorusunu ele almadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani İbraniler 6. bölümde kurtuluşla ilgili bir olay yok. Kurtulmuş insanlardan söz ettiğine inanıyorum. Aydınlatılmışlardır, göksel armağanı tatmışlar, kutsal ruha da ortak edilmişler ve gelecek çağın güçlerini tatmışlardır. Metnin akışı kurtuluşun sonucu olan ödüllerden söz ettiğini gösteriyor. 6. ayette yoldan saparlarsa yeniden, şimdi dikkat edin, tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur diyor. Kurtuluşa değil burada, tövbeye. Tövbe Tanrı'nın inanlılardan istediği bir şeydir. Örneğin Vahiy 2 ve 3. bölümlerde yer alan Anadolu'daki 7 inanlılar topluluğuna yazılmış 7 mektubu okuyun. Bu toplulukların her birine tövbe etmelerini söylüyor. İnanlılara Tanrı'nın mesajı budur. Bu yüzden İbranilere mektubun yazarı kurtuluşun kökünden değil, kurtuluşun meyvesinden, ürününden söz ediyor. 9. ayete yine dikkat edin. Size gelince sevgili kardeşler, böyle konuştuğumuz halde durumunuzun daha iyi olduğuna, yani kurtuluşa uygun düştüğüne eminiz. Mesih inanlısının yaşamının meyvesinden ve sonuç olarak aldığı ödülden söz ediyor. Bu parçanın bütününün akışının konusu onların ödüllerini kaybetmeleri olasılığı hakkındadır. Paulos, yaptığımız bütün işlerin yanması ve ödüllendirilebilecek hiçbir şeyimiz olmayacağı tehlikesinin var olduğunu söylemiştir. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temelin üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla bina edecek. Her birinin yaptığı iş belli olacak. Yargı gününde ortaya çıkacaktır. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin bina ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşin içinden geçmiş gibi olacaktır. Dostum, her inanlının işi ateşle sınanacaktır ve ateş yakar. Bugün Mesih için yaptığınız iş ateşle sınanacaktır. Örneğin vaiz olanlarımızdan bazılarımızın kaç kişinin İsa'ya iman ettiği hakkındaki o istatistikleri ateşle sınanır. Eğer işimiz kutsal ruhun gücü yerine bedende yapılmışsa bu ateş gürüldeyen bir ateş olacaktır. Elimizde yanıp giden tahta, ot ya da kamıştan başka bir şey olmayacaktır. Bir gün her inanlı Mesih'in yargı kürsüsünün önünde duracaktır. Rab İsa'nın sırtımızı sıvazlayıp, "Ah ne kadar iyisin, 10 yıldır bir tek pazar bile kiliseye gitmezlik etmedin. Harikasın" dediği tatlı bir deneyim olmayacağını inanlıların yüreklerine işlemek isterdim. Rab bundan daha derine inecektir. Sizi sınayacak ve yaşamınızda gerçekten bir meyve olup olmadığını görecektir. Kayrayla ve onun bilgisinde ilerlediniz mi? Onun için bir tanık oldunuz mu? Hayatınız onun için miydi? Diğer insanlara bereket oldunuz mu? İnanlı dostum, ben Mesih'in yargı kürsüsünün önünde gözükmeyi özlemle beklediğimden emin değilim. Çünkü orada beni didik didik edecektir. Kurtuluş için yargılanmayacağım, hayır. Ama kurtulmuş olduğumdan ötürü bir ödül alıp almayacağım görülecek.